Ayrım 14. Karaman'ın evi. O gece hayatımın ikinci yarısı başlamıştı. Yeşil renkli Lada marka bir cipe silah soruyla bindirilirken alevler içinde kalan evimize son kez baktım. Neredeyse gözyaşlarımdan etrafı göremez olmuştum. Anneme, Fikret enişteme, sevdiğim, özlemini duyduğum her şeye veda ediyordum. Edine ablam elini omzuma attı. Beni kendine doğru çekip bağrına bastı. Ağla dedi buz gibi bir sesle. Ağla, açılırsın belki. Ayşe ablama baktım. Adeta bir put gibiydi. Herhalde yaşadığı korkudan aklını kaybetmek üzereydi. Susun, Balinkura kahpeleri dedi arabayı kullanan çetnik. Yoksa sizi arabadan indirip şurada kurşuna dizerim. Edine ablam kafasına siyah çorap geçirmiş çetnike şaşkın gözlerle baktı. Seni sesinden tanıdım Ranko. Sen Fikret'in öğretmen olan arkadaşısın dedi kekeleyerek. Araba birden yalpalamaya başladı. Yaklaşık 100 metre gittikten sonra yolun tam ortasında durdu. Arkamızdan arabalarıyla bizi takip eden diğer çetnikler koşarak yanımıza geldi. Ne oldu Ranko diye sordu içlerinden biri. Çetnik arabadan hızla indi. Kafasına geçirdiği siyah tül çorabı çekip çıkardı. Şu Balinkura kahpesi beni tanıdı dedi heyecanlı heyecanlı. Eli silahlı çetniklerden biri başını uzatıp bize baktı. Dedi soğukkanlı bir sesle. Seni tanıdıysa ne olmuş yani? Yakında bizi de tanıyacaklar. Hatta bu tanışıklığın sonu beni oldukça mutlu edecek. Bizi nereye götürüyorsunuz diye bağırdı Edin ablam. Ranko dedi eli silahlı çetnik. Sen arkadaki arabaya bin. Bu arabayı ben kullanacağım. Şu ateşli Türk kadını beni bayağı bir heyecanlandırmaya başladı. Kısa bir süre sonra polis merkezine geldik. Çetnik arabadan inip kapıyı açtı. Şimdi sorgu zamanı dedi sinsice gülerek. Aşağı inin. Ne sorgusu dedi Edine ablam. İri ve korkunç görünümlü çetnik ablamın saçlarından tutup dışarı fırlattı. Aşırı Müslüman olmakla suçlanıyorsunuz dedi kızgın bir şekilde. Siz kimsiniz ki bizim inancımızı sorguluyorsunuz dedim korkarak. Çetnik yanıma yaklaştı. Sağ kolunu havaya kaldırdı. Yumruğunu sıktı. Dur diye bağırdı başka bir çetnik. Sakın ona vurayım deme. Yoksa komutan hepimizin anasını beller. Elini usulca aşağı indirdi. Sonra da burnumun dibine kadar sokulup üniformasının üstündeki armaya pat pat vurmaya başladı. Ben dedi yamuk dişlerini göstererek. Beyaz kartalım. O gece penceresi dahi olmayan karanlık bir bodruma hapsedildik. Her birimiz bir köşeye çekilip saatlerce ağladık. Saatin kaç olduğunu bile bilmiyorduk. Dışarıdan gelen araç seslerin sıklaşmasından havanın aydınlandığını tahmin edebilmiştik. Bize ne olacak dedim ablamın karanlıkta kalan yüzüne korkuyla bakarak. Bilmiyorum dedi Edine ablam yorgun bir sesle. Kocamı kaybettim, acısını yaşayamıyorum. Annemi kaybettim, yasını tutamıyorum. Büyük bir öfke içindeyim. Kim bilir şimdi babam ne haldedir? Onu da kaybedersek bittik biz. O sırada kapı açıldı. Odaya aniden aydınlatan ışıktan gözlerimiz kamaştı. Kalkın dedi kapıda duran çetniklerden biri. Şimdi sorgulanacaksınız. Apar topar odadan çıkarıldık. Başka bir odaya sokulduk. Odada Yugoslav Federal Ordusu'nun üniformasını giymiş birkaç çetnik vardı. Esmer tenli ve yeşil gözlü olan asker ayağa kalkıp yanımıza geldi. Beni dikkatlice süzdü. Sonra da saçlarımı parmaklarına dolayıp kokladı. Gerçekten de söylendiği kadar güzelmişsin dedi pis pis sırıtırken. Ondan uzak dur dedi Edine ablam öfkeyle öne atılarak. Asker bir anda ablamın karşısına dikildi dişlerini sıktı. Eliyle ablamın çenesini tuttu. Sen de söylendiği kadar vahşiymişsin dedi. Zamanı geldiğinde senin icabına bizzat kendim bakacağım. Ablam askere ters ters baktı. Bizi neden serbest bırakmıyorsunuz diye sordu. Yüzünde aslında şiddetli bir tokat patladı. Suçluların serbest bırakıldığı nerede görülmüş dedi gülerek. Öyleyse suçumuz ne diye sordu Ayşe ablam cılız bir sesle. Bak sen dedi çetnik alaycı bir ses tonuyla. Dilsiz Balinkura dile gelmiş. Suçunuz ne mi? Hem Türksünüz hem de Müslüman. Bundan daha büyük bir suç mu olur? Biz Türk değil boşuna kız dedim. Doğru dinimiz de İslamiyet. Asker yanıma geldi saçlarımı kokladı. Zaten kokundan belli dedi. Sen İslamiyet kokuyorsun. Sen de dedim gözlerimi gözlerine dikerek İslamiyet'ten korkuyorsun. Hem de o kadar çok korkuyorsun ki geceleri rüyana giriyor öyle değil mi? Asker diye bağırdı. Kapı hızla açıldı. İki üniformalı asker içeri girdi. Emret komutanım dedi esas duruşa geçen askerlerden biri. Şu Balinkura fahişelerini karşımdan alın götürün dedi sinirli sinirli. Türk ve Müslüman oldukları için de hemen kurşuna dizin. Hayatım boyunca bu kadar çok korktuğumu hiç hatırlamıyorum. Resmen fırtınaya tutulan bir yaprak gibi sarsılıyordu tüm vücudum. Sanki buz gibi bir havada ince bir kazakla dışarıda kalmışım gibi dişlerim birbirine çarpıyordu. Birden nefes alamadığımı hissettim. Ne kadar çabalasam da nefes alamıyordum. Ağzımı açtım, kapadım. O anda ani bir baş dönmesiyle birlikte gözlerim karardı. En son yere doğru savrulduğumu hatırlıyorum. Kendime geldiğimde karanlıkta parlayan bir çift göz ve belli belirsiz bir silüet gördüm. Hemen toparlandım. Kimsiniz dedim endişeli bir sesle. Silüet ayağa kalkınca uzun boylu bir adamın bedenine dönüştü. Hafiften sırtını döndü. Elinde tuttuğu çakmakla mumu yaktı. Mumun ışığı yüzünü aydınlattı. Sol tarafta bir yara izi vardı. Kalbim hızla çarpmaya başladı. Hayır dedim şaşkınlıkla. Evet dedi bu kadın pis pis sırıtarak. Kader bizi ne inanılmaz bir şekilde birleştirdi. Görüyor musun Suada? Bu kadinle tekrar karşılaşacağım aklımın ucundan dahi geçmezdi. Mümkün mü bu dedim kendi kendime. Bu kadin yanıma yaklaştı. Bana hayran hayran baktı. Hala bir içim su gibisin dedi. Seni hiç unutmadım. Seni gördüğüme sevinmeli miyim acaba diye sordum kısık bir sesle. Bu sana kalmış dedi umursamaz bir tavırla. Ne dedim şaşkınlıkla nasıl bana kalmış? Yatağın kenarına oturdu. O Balia, Sırpların ya da Hırvatların Müslüman boşlak erkekleri aşağılamak için kullandıkları hakaret içerikli bir kelime. O Balia çocukla hala sevgili misin diye sordu. Sustum susma dedi sesini yükselterek gerçeği bilmek istiyorum. Evet dedim bir çırpıda hatta sözlendik bile sanki bedeni cansızlaştı bakışları buz kesti o günde bir vida gibi kafama takılmıştın bugün de dedi ayağa kalkarken artık kalbinin yeni sahibi benim yok yok yanlış söyledim artık şu esir bedeninin yeni sahibi benim. Bir anda ona karşı öfke ve tiksinti duymaya başladım ayağa kalktım şimdi önümden çekil dedim sert bir sesle gitmek istiyorum şiddetli bir Şiddetli bir tokat yüzümde patladı. Daha önce de bu sözleri bana söylemiştin. O gün önünden çekilmiştim ama bugün o gün değil. Şartlar çok değişti Suada. Önünde diz çöktüğüm günler çok geride kaldı. Şimdi diz çökme sırası sende. Şayet o zaman aşkıma karşılık verseydin şimdi ölen tarafta değil, öldüren tarafta olurdun. Sen hastasın dedim ağlarken. Çenemin altına sert bir yumruk attı. Sendeleyerek yere düştüm. Şu haline bir bak dedi. Yerlerde sümüklü böcek gibi kıvranıp duruyorsun. Ne yazık ki roller çoktan değişmişti. Yaklaşık bir yıl önce onun yüzüne söylediğim sözlerin tıpatıp aynısını bu sefer o benim yüzüme karşı söylüyordu. Benden intikam mı alıyorsun dedim yere kan tükürürken. Kahkahayı bastı. İntikam mı diye sordu. Hayır senden intikam almıyorum. Dik kafalı kadınları terbiye etmek gerektiğinde bir anda zalim oluveririm. General babamın gözünde beş paralık olan şerefimi şimdi seninle ödeşerek kurtaracağım. Duydun mu beni? Ansızın bir sessizlik oldu. Gözlerinde öfke ve kinden başka bir şey yoktu. O gün sana söylemiştim dedi. Bir gün seni hiç kimse elimden kurtaramayacak demiştim. Şimdi yüzüme bak. Nerede olduğunu biliyor musun peki? Ağlamaktan konuşamıyordum. Başımı hayır anlamında salladım. Bir genel evdesin dedi gülerek. Burasının adı Karaman'ın genel evi koyduk. Hiç merak etme. Kız kardeşlerin de burada. Birazdan onlara kavuşursun. Yattığım yerden doğrulmaya çalıştım ama başım dönünce tekrar yere düştüm. Asker diye bağırdı. Kapı hızla açıldı. Emret komutanım dedi elinde silah tutan üniformalı asker. Şu zavallıyı ayağa kaldır. Aşağı kata indir. Emredersiniz komutanım dedi asker ve sonra da beni kollarının arasında alıp aşağı kata indirdi. Odadan içeri girdiğimde Edina ve Ayşe ablamla karşılaştım. Yanlarına koşup boyunlarına sarıldım. Allah'a şükür hayattasınız dedim ağlarken. Çok şükür dedi Edina ablam buz gibi bir sesle. Bizi kurşuna dizmediler ama buraya getirdiler. Her şey bir tezgahtı abla. Bu kadın alçağı burada. Ablam kısa bir süre düşündü. Bu kadın dedi. Kim olduğunu çıkaramadım. Siz onu tanımıyorsunuz dedim. Konservatuvardan sınıf arkadaşımdı. Bana aşıktı. Aşkına karşılık bulamayınca da eğitimini yarıda kesmişti. Ablam allak bullak oldu. Şimdi yandık desene dedi. Hani cani Sırpların hem de psikopat bir aşığın eline düştük. O sırada kapı açıldı. İçeri üniformalı askerler girdi. Ayağa kalkın dedi askerlerden biri. Komutanımız burada. Odaya doluşan askerlere Vukadin eliyle oturun işareti yaptı. Beş asker yemek masasındaki yerlerini aldılar. Bu askerlerden biri de kurşuna dizilmemizi emreden yeşil gözlü askerdi. Vukadin yanımıza geldi. İyi akşamlar güzel hanımefendiler dedi alaycı bir ses tonuyla. Bu akşam elektrikler kesik ama bu durum eğlenmemize engel değil. Bize eşlik ettiğiniz için size teşekkür ederim. Askerlerden biri pilli teybi açtı. Ah diye bir ses çıkardı bu kadın. Şu dünyada iki kadına hayranım. Birinci kadınım Lepa Birana'dır. Ünlü bir Sırp kadın sanatçı. Onun sihirli sesi beni büyüler adeta. İkinci kadınım da sensin Suada. Senin duru güzelliğin de her zaman başımı döndürüyor. O halde komutanımızın kadınlarına içelim dedi. Askerlerden biri vodka şişesini havaya kaldırırken şerefe. Elim ayağım titriyordu. Allah günahlarınızı affetsin dedi Edine ablam. Vukadin kahkahayı bastı. Sonra askerler dönüp baktı. Bizim günahlarımız var mı arkadaşlar diye seslendi. Askerler hemen ayağa kalktılar. Hep bir ağızdan şarkı söylemeye başladılar. Kaldır kadehleri vur birbirine. İçelim hepimiz Tanrı Sulabad'ın şerefine. Cennetten bize bak söyle ey Tanrı babamız. Şeytan bile yarışabilir mi bizimle? Vukadin sol elini havaya kaldırdı. Susun diye bağırdı. Tanrı sula bana kahraman Sırp evlatları vermeliyiz. Askerler hep bir ağızdan bir şarkı daha tutturdular. Oh Tanrı Sulabadan cennetten bize bak. Büyük Sırbistan'ına kutsal Sırp bir oğul hediye et. O anda allak bullak olmuştum. Tuhaf bir ruh haliyle etrafıma boş gözlerle bakıp duruyordum. Şimdi yaşlı bunağı getirin dedi Vukadin yüksek bir sesle. Birden kapı ardına kadar açıldı. Kapının önünde babam belirdi. Narin yüzü gözyaşlarıyla yıkanmıştı. Bir asker babamı arkadan itip yere düşürdü. Hepimiz aynı anda koştuk. Babamızın boynuna sarıldık. Baba, baba sen iyi misin diye sordum. Eli bıçaklı dört asker odaya girdi. Bizi yerden kaldırıp yan yana dizilmiş sandalyelere oturttular. Sonra da bıçaklarını boğazımıza dayadılar. Vukadin babamın yanına geldi. Şimdi senin aile şerefini beş paralık edeceğim ihtiyar dedi kükredi. Pis bir Müslümanın alnına kara leke süreceğim. Senin kızlarının yanında utandıracağım. Odadaki askerlerin sesleri yükselip alçalmaya başladı. Vukadin elini havaya kaldırdı. Aylardan beri Kosova'nın intikamını Türklerden alıyoruz diye bağırdı. Bugün de intikamımızı onlardan alacağız. Müslümanların kirli kanlarını temizleyeceğiz. Sanki yüreğime bir ölüm yeli düştü. Yapma bu kadın diye ağlamaya başladım. Sana yalvarıyorum yapma. Bizi sorgulayan yeşil gözlü çetnik pantolonunun kemerini çözmeye başladı. Kemerin metal sesi bir anda odanın içinde yankılandı. Kiminle başlıyoruz diye sordu pis pis sırıtarak. Vukadin işaret parmağıyla Ayşe ablamı gösterdi. Oturduğum yerden ayağa kalkmaya çalıştığım sırada boğazıma bıçak dayayan asker saçlarımdan tutup beni sandalyeye tekrar oturtturdu. Ayşe ablam çığlık atmaya başladı. Lütfen onu bırakın dedi Edine ablam bağırarak. Onun yerine beni alın. İki asker hemen yemek masasının üzerindekileri yere devirdi. Ayşe ablam askerlerin kolları arasında çırpınıyor. Kulakları sağır enercesine attığı çığlık odanın içinde yankılanıyordu. O anda gözyaşlarım sel olmuş akıyordu. Ayşe ablamı masanın üzerine sırtüstü yatırdılar. Yapmayın dedi Ayşe ablam ağlarken. Ben bakireyim. Kemerini çözen asker ansızın durdu. Vukadin'e baktı. Neden bana öyle aptal aptal bakıyorsun dedi Vukadin sinirli bir şekilde. Ben bu Balin Kura'nın söylediğine kesinlikle inanmıyorum. Şimdi kontrol et bakalım gerçekten de söylediği doğru mu? Asker gevrek gevrek güldü. Başsın komutanım dedi. Ayşe ablamın üzerindeki kıyafetleri yırtıp çıkarmaya başladılar. Gördüğüm bu korkunç manzaraya daha fazla bakamadığım için başımı yana doğru çevirdim. O anda babamla göz göze geldik. Solgun bakışları gözyaşlarına boğulmuştu. Asker elinde tuttuğu bıçakla babamın yüzünü kesti. Sakın gözlerini kaçırma dedi. Bu heyecanlı anın her saniyesini büyük bir zevkle izleyeceksin. Canavar asker o sırada ablama sahip olurken diğerleri de vodka içip hep bir ağızdan şarkı söylüyorlardı. Kim yalan söylüyor, kim ağlıyor, Sırbistan küçük diye. Bugün ne kadar Müslümanı hamile bırakırsak o kadar âlâ. Şimdi büyük Sırbistan'ı kuralım. Türkleri kucağımıza oturtup hamile bırakalım. Şarkı söylemeyi kesin diye bağırdı bu kadın. İşim bittiyse buraya gel Duşan. Herkes bir anda sustu. Ayşe ablama tecavüz eten çetnik pantolonunu yukarı doğru çekiyordu ki pantolonunu çekme. Yanıma o şekilde gel dedi bu kadın. Duşan atlı çetnik topal bir ördek gibi seke seke yürüyerek yanımıza geldi. Vukadin babamın yanına sokuldu. Babamın başını bir eliyle tutarak avucunun içine aldı. Diğer elinde de yanan mumu tutuyordu. Mumu çetnikin cinsel organına yaklaştırdı. Bak dedi gülerek babama, şu gördüğün şey canlı bir çetnik organı. Sırpların nasıl seviştiğini kendi gözlerinle gördün artık. Seni az önce küçük düşürüp ruhunu öldürdüm. Bu evdeki herkes kızlarınla ilişkiye girecek. Ta ki onlar hamile kalıp Müslüman Aliye'ye Sırp çocukları doğurana kadar. Şu güzel kızına ise sadece ben sahip olacağım. Babam sonunda dayanamayıp acıdan bayılıverdi. Vukadin babamın saçlarından parmaklarını çözdü. Büyük bir zafer kazanmış komutan edasıyla odadan dışarı çıktı. Bizleri de utanç hissi ve kirli duygular içinde baş başa bıraktı. Edine ablam yanı başımda hıçkırarak ağlıyor. Ayşe ablam ise yaşadığı çaresiz acıyla masanın üzerinde kıvranıp duruyordu. Bir saat sonra kilitli tutulduğum odanın kapısı açıldı. Vukadin içeri girdi, yanıma yaklaştı. Nefesi leş gibi alkol kokuyordu. Gözlerimden ateş püskürerek ayağa kalktım. Yüzüne sert bir tokat attım. Saçımdan tutup beni geri yatağın üzerine fırlattı. Birden loş ışıkta soyunmaya başladı. Ona nefret ve kinle baktım. Bütün bu kötülükleri nasıl yapabiliyorsun diye sordum kızgınlıkla. Bir anda gözlerim önünde külotunu indirdi. Ayağa kalktım. Kapıya doğru koşmaya başladım. Vukadin hızlı davranarak önümü kesti. Saçlarımdan yakalayıp yatağa attı. Üzerime çullandı. Bedeninin altında bağırıp çırpınmaya başladım. Bir eliyle ağzımı kapatıyor, diğer eliyle de eteğimi sıyırıyordu. Ne olur yapma dedim ağlarken. Hala bakireyim. Beni bari kirletme. Birden gerilip yüzüme bir tokat attı. Bu sözlerine beni daha fazla azdırma dedi. Çok iyi ya. Senin kalbinin olmasa da bedeninin ilk sahibi olacağım. Şimdi uslu bir kız ol, kabaran arzularıma boyun eğ. O sırada eteğimi çoktan çıkarmıştı. Bütün vücudum titriyordu. Sana yalvarıyorum yapma. Külotumu yırttı. Seni artık hiç kimse elimden alamaz dedi. Şimdi gücünü kıracağım, sonra da bana boyun eğeceksin. Gücüm iyiden iyiye tükenmeye başlamıştı. Son bir umutla daha çırpındım fakat ağzımı kapattı. Sonra da bacaklarımı aralayıp bana sahip oldu. O anda duvarda asılı duran saat dikkatimi çekti. Saat tam onu gösteriyordu. Başımı sağ tarafıma çevirdim. Mumların titrek, dalgalı ve loş ışığı duvarın üzerine gölgemizi yansıtıyordu. Buz gibi tenimin altında yaralı yüreğim sanki kızgın lavlar gibi fışkırıyor. Sonra da kalbimi taşlaştırıyordu. Donuk gözlerimi usulcacık kapattım. Tarık'ın benim için çaldığı müziği her zamanki gibi dinlemeye koyuldum.